25. kısım sayfa 284. Bir gün Peru'dayken bir foto muhabiri ona şöyle demişti: "Yabancı bir ülkede bir sorunu çözmek için elçiliğe başvurmak akla en son gelen şeydir ama her zaman en iyisidir." Jean Boyeau'yu da hatırladı. Saat 20'de Managua'da bir araba kiralamak Görevimiz Tehlike filmini andırıyordu. Fransa Dışişleri Bakanlığı'nı arayarak ismini öğrendiği Fransız elçiliğindeki kültür ataşesinin Mark adında biriydi. Yardım olmaksızın imkansızdı. Budget acentesinin müdürünü tanıyordu. Telefon edebilir ve acenteyi açtırabilirdi. Mark her şeyi yapabilirdi. Jean, ona hiçbir soru sormamış olan bu genç adama minnettarlığını nasıl göstereceğini bilememişti. Şimdi Mitsubishi Lancer'ın direksiyonunda ülkenin kuzeybatısına doğru ilerliyordu. Uzun bir yolculuk olacaktı. Nikaragua'yı baştan başa geçecek, sonra Guatemala'ya ulaşmak için Salvador'u kat edecekti. Hepsi toplamda yaklaşık 1000 kilometreydi. Yol basitti. Sadece bir taneydi çünkü. Orta Amerika'yı kuzeyden güneye geçen bir Panamerikan yolu. Bu küçük ülkelerdeki tüm savaşları, tüm devrimleri görmüş olan efsanevi yol. 4 veya 8 şeritli bir otoyol değildi. Beyaz bir şeritte ikiye ayrılmış basit bir yoldu. Jungle'ın, ovaların, dağların, ekili tarlaların, gecekondu semtlerinin arasından geçen ve onu aklındaki düşünceye götüren bir yol. Amerika kıtasının güneyi ile kuzeyi arasında bağlantıları kurduran düşünceye. Gece karanlıktı. Jean manzarayı seyredemediği için üzülüyordu. Dumanı tutan volkanlar ve kraterleri, göller ve sedef parlaklığındaki yüzeyleri, sarmaşanlarıyla içine girilmesi zor jungle'lar. Tüm bunları görmek yerine elleri direksiyonda, karşıdan gelen bir başka arabanın farlarıyla gözlerini kırpıştırarak bu tek düze asfalt yolda ilerliyordu. Nikaragua'da yaşadıklarının bir muhasebesini yapmaya çalıştı. Bilanço parlak değildi, hatta başarısızdı. Eduardo Manzerana'nın öldürülmesini engelleyememişti. Joachim'le hiç ilgisi olmayan Niels Agosto'nun öldürülmesini hesaba katmıyordu bile. Onun hakkında hiçbir şey öğrenememişti. Anton Ferro'yu bulamamıştı. Sadece yeni bir ipucuna ulaşmıştı. En azından ipucu olarak değerlendirebileceği bir şey. Hatta tam olarak emin olamadığı Arjantin'den gelen şu hastalıklı kan düşüncesi. Şu anda gittiği yoldan bile emin değildi. 1982'de Atitlan Gölü yakınlarında bir rahip tarafından işlenmiş bir yamyam cinayeti. Ama bu kaçma duygusunu seviyordu. Kayboluyordu, buharlaşıyordu. Bu soruşturmada soyutlaşıyordu. Sürecin kusursuz neticesi ise otel ödemesi sırasında banka hesabının önemli bir darbe almış olmasıydı. İster Cordoba, ister dolar, ister avro olsun hesap bayağı tuzluydu. Dikkatini yeniden yola verdi. CA1 yolunun kenarındaki yerleşim yeri büyüleyiciydi. Araba lastiklerinden ve branda bezinden yapılmış kulübelerden, kirpas içinde ucuz meyhanelerden, ne sattığı belli olmayan dükkanlardan oluşan kargaşa dolu bir hayat. Yalancı mermerden kuğular, bahçe cüceleri, krom kaplamalı tamponlar, dev tabaklar, karmakarışık bir sürü şey satılıyordu. Mumlu kağıttan yapılmış küçük odaları andıran ve hepsi elektrikle aydınlanan dükkanlardan altın sarısı bir renk yayılıyordu. Jean, paslanmış dükkan tabelaları, dini levhalar, Jesus Cristo salva tu alma, İspanyolca İsa ruhunu kurtarır, üzerlerine çok sayıda havuz ve horoz karikatürleri çizilmiş reklam afişleri de gördü. Nikaragua tavukgillere kafayı takmıştı sanki. Yol boyunca başka taşıtları solluyor, onlardan kaçınıyor, onlarla karşı karşıya geliyordu. Kamyonlar, pikaplar, arabalar, mobiletler, döküntü taşıtlar, hepsi sanki dönüşü olmayan bir yolda son hızla gidiyordu. Gece yarısı Salvador sınırı. 200 kilometreyi 4 saatte kat etmişti. Yolun ve trafiğin durumu göz önüne alınırsa bu hiç de fena değildi. Sıra şimdi ikinci etaptaydı. Arabayı bırakacaktı. Anahtarları Bacat'ın posta kutusuna bırakacaktı. Sınırı yürüyerek geçecek, Salvador tarafına yeni bir araç kiralayacaktı. Farklı ülkelerde aynı kiralık arabayla yolculuk yapmaya izin vermeyen Orta Amerika'ya özgü lanet olası bir durum. Nikaragua'dan resmen çıkış yapmak ve pasaportunu damgalatmak için ilk kez kuyrukta bekledi. Sonra Salvador tarafında da aynı işlem yapan büroya kadar yürüdü. Dünyalar arası bir yolculuk yapıyormuş gibi bir izlenime kapıldı. Projektörler, park halindeki kamyonları, tıka basa dolu kamp otobüsleri, çamur birikintilerini, benzin istasyonlarını, tortilla dükkanlarını, sandviç satıcılarını, uyuklayan sırt çantalı gezginleri, döviz satıcılarını, afallamış günübirlik işçileri tarıyordu. Yeni bir kuyruğa girip pasaportunu damgalattıktan sonra Budget acentasını buldu. Diğerleri gibi kepenkleri inik bir kulübeydi. Kepenge vurdu. Orada bir görevli olacağını garanti etmişlerdi. Uykulu, ayakta sallanan biri onu karşıladı. Ama en büyük sürpriz her şeyin söylenen şekilde gerçekleşmesiydi. Kira sözleşmesini imzaladı, ehliyetini kaydettirdi, anahtarları aldı ve yeni arabasına kavuştu. Gıcır gıcır bir Toyota RAV4. Mark ona Salvador'da Orta Amerika'nın en iyi yollarını bulacaksınız demişti. Bu doğruydu. Tabii bittiklerinde. Dağları alt üst ederek parçalar koparan, kırmızı toprağı yük arabalarına yükleyerek mekanik kepçelerin bulunduğu dantevari ürkütücü şantiyelerden geçti. Bu harabelerin yanından geçerken elleri kazmalı, kürekli, malalı, maske ve eldiven takmış, muşamba giymiş, fanilalı veya çıplak gövdeli hayaletleri de geride bırakıyordu. Bedenleri gecenin karanlığında başka bir çağa ait esirlerin bedenleri gibi uluyan hortlaklar. Salvador'u boydan boya geçerken başka hiçbir şey görmedi. Ne San Miguel'de ne San Vicente'de. Ne San Salvador'da ne de Santa Ana'da. Dünyanın sonunu getirecekmiş gibi yağan bir yağmurun altında yol aldı. Toprağı suya doğuran, ağır, yoğun ve sıcak, kesintisiz bir sağanak. Jean yüzeye çıkmaya çalışan bir denizaltı kullanıyormuş gibi bir hisse kapılmıştı. Düşünceleri bütün tutarlılığını yitirmişti. Aklında sadece kan vardı. Plazma inkin hastalıklı kanı. Mayaların kurban kanları. Geceye bulaşan Niels Agosto'nun kanı. Yol boyunca akarak çukurları dolduran lal rengi sel suları. Güçlü ve yoğun akıntılar. Saat sabahın 6'sı. Guatemala sınırı. Bir önceki gümrükte yaşadıklarının aynısı. Arabayı bırakma, yürüyerek sınırı geçme, damgalar, yeni bir araba kiralama, yeniden 4x4 bir Mitsubishi. Jean dişleri dökülmüş, bıyıklı bir adamdan dolarlarının ve kordobalarının karşılığında Quetzal Guatemala parası aldı. Guatemala City'yi geride bırakmak için önünde daha 200 kilometrelik bir yol vardı. Sonra Antigua'ya, ülkenin tarihi başkentine ulaşmak için 50 kilometreden fazla bir yol gidecekti. Burası katil rahibin manastırının bulunduğu bir yerdi. Güneş gökyüzünde yükselmek için fazla beklemedi. Yola çıktığında jungle'ın üstünde bakır kırmızısı rengiyle kendini göstermişti. Guatemala ile ilgili gördüğü ilk şey sisler arasındaki ormandı. Kalın, yoğun ve gümüşü renkli bir sis tabakası ağaçların diplerini kaplıyor ve gövdelerinin yarısına kadar yükseliyordu. Tepeler, çalılıklar, ovalar bu pusa karışıyor ve Çin resimlerindeki o kızıl, yoğunluksuz ve puslu manzaraları hatırlatıyordu. Günlerden 13 Haziran Cuma'ydı. Bunun kendisine uğursuzluk getirmemesini diledi. Artık zamanda yolculuk yapıyordu. Mayalar, Guatemalıların atası olan bu halk, yoldan hızla geçen 4x4'lere rağmen dingin, ebedi ve ezeli olarak oradaydı. Erkekler alacalı bolerolar giyiyor, beyaz Texas şapkaları takıyorlardı. Kadınlar yalın ayak yürüyordu. Hepsinin üzerinde huipil denilen gökkuşağı renginde işlemeli geleneksel bustiyerler vardı. Jean okuduklarından hatırlıyordu. Bu giysi Maya kozmogonisini temsil ediyordu. Çerçevesi ve kadranı olmayan bir saatin çarkları gibi sürekli yenilenen çevrimlerle işlevini sürdüren sayısız tanrıdan oluşan bir evren. Jean istemediği halde yavaşladı. Yüzlerini incelemek için. Gördükleri ona gizli bir teselli kaynağı oluyordu. Bu insanlar manzaranın içinde yer almıyordu. Manzaranın kendisiydi. Efsaneye uygun olarak şekillendirilmiş, binlerce yıllık güneşin ve yağmurun, dingin dönemlerin ve siklonların izini taşıyan esmer ve altın renkli yüzler. Mısır insanlar diye mırıldandı. Jean öğle saatlerinde Guatemala City'ye vardı. Sağanak yeniden başlamıştı. Şehir tarihini hiçbir şey saklamadan yansıtıyordu. Yaralarını sergileyen bir savaşçı gibi. Karmakarışık bir şehirleşme, depremlerin, siklonların, tufandan önce kabaran suların neden olduğu peş peşe göçlerle baştan savma büyümüş bir yerleşim alanı. Şişmiş, sel olmuş, akan, karmakarışık bir başkent. Balçığın içine girdi ve yönünü bulmaya çalıştı. Çamur gökyüzünden mi yağıyordu yoksa topraktan mı fışkırıyordu anlaşılmıyordu. Jean sürekli olarak George Arnault'un Soler de la Per adlı kitabındaki yazdığı bir cümleyi düşünüyordu. Bugüne dek benzerini görmediği güçlü cümlelerden birini. Bu kitapta aldatmacadan başka bir şey olmayan coğrafi doğruluğu sakın aramayın. Guatemala örneğin. Öyle bir yer yok. Bunu biliyorum. Orada yaşadım. Şu anda da hissettiği duygu buydu. Burası bir şehir değildi, bir ülke değildi. Gerçek bir cehennemdi. Belki bir gün bir şeye benzeyecekti ama şimdi magma emerisinde olan bir tür insan sefalet, kirlilik vizyonuydu. Hiç zorlanmadan ülkenin yüksek kesimlerine giden yolu buldu. Yükseklere tırmanma fikri bile temiz havaya kavuşma, arınma, öze ulaşma gibi kavramlardan umudunu kesmemesi için yeterliydi. Birkaç kilometre sonra manzara tamamen değişti. Balçağa dönmüş ovalardan, çamurlu topraklardan, yüksek dorukları ve taze havası olan köknar ağaçlarıyla kaplı dağların atmosferine girdi. Ve ayrıca seyrek de olsa bulunduğu yeri ona hatırlatırcasına kendini gösteren tropikal bir bolluk. Saat 14'te Jean Antigua'ya ulaştı. Guatemala City bir cehennemdi. Antigua ise çocukça sevdaların yeşil cennetiydi. 17. yüzyılda tüm Orta Amerika'nın başkenti olmuş, muhafaza altında bir şehir. İnsan burada 2 veya 300 yıl öncesine gidiyordu. Hiç modern yapı yoktu. Çok katlı binada. Tek tük taşıdığın yavaş yavaş geçtiği kaldırım taşı döşeli sokaklar ve kiliseler. her yerde, her üsluptan, her yüzyıla ait kiliseler. Bir Hacienda'nın Latin Amerika'da büyük toprak mülkü düz hatlarına veya tam tersine bir Meksika operası dekorunun süslemelerine sahip beyaz, sarı veya kırmızı renkli barok veya neoklasik üslupta kiliseler. Hava basıktı, yağmur yüklüydü. Şehir çevresindeki volkanların karanlık öfkesi altındaydı. İç karartıcı, cıva renkli bir hava. Kiliselerin ışıldayan mimarisiyle evlerin mavi, pembe veya mor boyalı duvarlarıyla uyuşmuyordu. Sokaklara gelince şiirsel ve canlı melodiler çalan blok flütleri düşündürecek kadar düz bir çizgi oluşturuyordu. Jean Plaza Mayor'a ulaştı. Beşli güvenir halinde dikilmiş ağaçlar, dört bir yanda tonozlu galeriler, her pencerede ferforşe süslemeler. Zorro'nun güllerle ve zakkumlarla kaplı balkonlardan birine sıçramaktan başka çaresi yoktu. Jean elindeki plana baktı. Avenialar, İspanyolca caddeler, şehri kuzeyden güneye kat ederken kaleler, İspanyolca sokaklar, batıdan doğuya doğru bölüyordu. Eva Arias'ın verdiği bilgiler sayesinde aradığı kiliseyi bulmakta hiç zorlanmadı. Iglesia y Convento de Nuestra Señora de la Merced, 16 yaşındaki bir kızı yemiş olan Belçika asıllı rahip Pierre Roberge'nin görev aldığı kilise. Mimari açıdan bakıldığında Iglesia y Convento de Nuestra Señora de la Merced, Roma üslubu ile barok fantezisi arasında bir yapıydı. Derinliğine bakıldığında kalın duvarları olan sağlam bir binaydı. Yüzeyde burma sütunları, aşı boyalı çatısı, cephelerinde Rönesans melekleriyle Maya motiflerinin iç içe geçtiği resimleriyle çoklu çalışılmış bir yapıydı. Jean arabasını kilisenin önüne park etti. Yerli kadınlar ellerinde iş portamalları, kolyeleri ve anahtarlıklarıyla ona doğru yaklaştı. Hepsinin kucağında bir bebek vardı. Jean onlara sattıklarıyla ilgilenmediğini ifade eden bir işaret yaptı. Gülümsedi. Üstü başı pisti, yorgundu, saçları dağınıktı ama kendini güzel hissediyordu. Kararlı ve kahraman. Sundurmanın altından içeri girdi ve kilisenin yenilenmeden olduğu gibi bırakılmış tarafına doğru yöneldi. Duvarlar çok kalındı. Duvar taşlarının yüzeyi kayalarınki gibi pürtüklüydü. Mekan burada gerçek işlevini ortaya koyuyordu. Savaş. Kilise yerlilere, iklime, paganizme direnmek için jungle'ın ortasına kurulmuş burçlarıyla müstahkem bir şato gibi inşa edilmişti. Yüksek tomuzun altında Jean sağ, manastır yoluna doğru yöneldi. Eva Arias'a göre burada Belçika kökenli bir grup cizvit yaşıyordu. Aziz Ignacio tarikatının rahipleri. İç avluda sertlik ve duygusuzluk biraz daha dikkat çekici hale geliyordu. Avlu antik çağ arenalarını arındıracak denli genişti. Altında yer yer tuğlaların göründüğü kaba sıvalı duvarlar, tonozlu ve kireç badanalı galeriler, aralarından otların bittiği yumru yumru döşeme taşları, tam ortada suyu akmayan bir çeşme. Bir yerli bir el arabasını itiyordu. Jean ona işaret etti ve yolda telefonla görüştüğü cizvit rahibi Domitien'i nerede bulacağını sordu. Maya ortadan kayboldu. Jean beklerken serin ve temiz havayı, taş ve sarmaşık kokusunu ciğerlerine çekti. Artık sabrının taştığını hissediyordu ama bir yandan da canlı ve istekliydi. Size yardımcı olamayız. Sütunların eğik gölgelerinin arasından genç bir adam belirdi. Lacoste bir gömlek giymiş, yumuşak yüz hatları olan tombul bir adam. Sarı saçları ve kaşları yüzüne hiçbir özellik katmıyordu. Bütün olarak erimiş ve rastgele akarak yüzünün girinti çıkıntılarını oluşturmuş beyaz bir mumu andırıyordu. Adam Fransızca konuşmuştu. Bu da teselli veren bir şeydi. Uyarısının fazla bir önemi yoktu. Beni buraya getiren şeyin ne olduğunu bile bilmiyorsunuz. Telefonda bana sorgu yargıcı olduğunu söylemiştiniz. Bizim adaletle bir işimiz olamaz. Özellikle de Fransız adaletiyle. İzin verin açıklayayım. Gerek yok. Kilisemizde sadece birkaç rahip var. Burada kendi silahlarımızla mücadele ediyoruz. Köylülerin bedensel huzuru ve ruhsal selameti için. Hiçbir cinayi olayla bağımız ilişkimiz yok. Yine de geçmişte bir cinayet işlenmiş. Demek sorun bu. Rahip Domitien Jean'a acıyarak baktı. 25 yıl sonra bu eski olayı kurcalamaya geldiniz. Neden olmasın? Pierre Roberge, Antigua'da sadece birkaç saat kaldı. Sonra da görevlendirildiği misyona doğru yola çıktı. Atitlan Gölü civarındaki bir yetimhaneye. Nereden geliyordu? Belçika'dan mı? Hayır, Arjantin'den, kuzeydoğusundan. Orta Amerika ile Arjantin arasındaki ilk bağ. Kafayı kuzeydoğudaki jungle'a takmış Niel Augusto'nun mektubu. Roberge orada bu hastalığa yakalanmış olabilir miydi? Jean'a ateş basmıştı. Elde ettiği bu somut ipucunun peşini bırakamazdı. Onun hakkında ne biliyorsunuz? O tarihte burada değildim. 29 yaşındayım. Kıdemli rahipler bana anlattı. Onu buraya, Guatemala'ya kabul ettikleri için hep pişmanlık duymuşlar. Tarikatımızda fazla rahip yokmuş. O dönemde tarikatın üzerindeki baskı çok fazlaymış. Ladinolar rahipleri öldürüyorlarmış, anlıyor musunuz? Ve Roberge güçlü kuvvetli bir adammış. Böyle gönüllü birini göz ardı etmek söz konusu değilmiş. Buraya iyi niyetlerle gelmiyor olsa bile. Nasıl niyetler? Bir şeylerden kaçtığı söylendi. Kötü bir ünü varmış. Kötü ünden kastınız ne? Cizit tombul ellerini salladı. Söylentiler, sadece söylentiler. Ne tür söylentiler? Domitian gözlerini Jean'dan kaçırarak sürekli etrafına bakınıyordu. Ne tür söylentiler? Bir iblisten söz ettiler, ona eşlik eden bir iblisten. İçine şeytan mı girmiş? Hayır, başka bir şey, bir çocuk. Onunla birlikte olan bir çocuk. Bir yetim mi? Cizit abluya doğru umutsuz gözlerle baktı. Onu buradan çıkaracak bir ziyaretçi, bir fırtına, herhangi bir şey bekliyor gibi bir hali vardı. Anlamıyorsunuz değil mi? Dedi Domitian sinirli bir şekilde. O çocuğun Roberge'nin çocuğu olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Bir din adamının anlamlı suskunluğu. Jean bunu beklemiyordu ama hemen toparlandı ve bir varsayımı düşünmeden yapamadı. Feron'un muayenehanesindeki yaşlı İspanyol Roberge olabilir miydi? Sesi hala kulaklarındaydı. Benim ülkemde bu çok yaygın bir uygulamaydı. Herkes böyle yapıyordu. Cemaatindekilerle yatan bir rahip mi? Bazı noktalar örtüşüyordu. Bir baba ile oğlunun arasındaki sır, Joachim'in uğursuz bir çocuğun istenmeyen otistik olmuş bir evladın red duygusu. Ama hiç uyuşmayan başka ayrıntılar da vardı. Feron'un muayenehanesindeki yaşlı adamın İspanyol aksanı vardı. Roberge ise Belçika asıllıydı. Latin Amerika'da geçirdiği yıllar içinde dili mi bozulmuştu? Olamazdı. Diğer yandan Eva Arias'a göre Roberge o dönemde 60 yaşlarındaydı. Bu da bugün 90 yaşında olmasını gerektiriyordu. Olayı en baştan ele almaya karar verdi. Çocuk dedi, erkek mi yoksa kız mıydı? Bir erkek. Adını biliyor musunuz? Hayır. Kaç yaşındaymış? Tam olarak bilmiyorum. Onlu yaşlarda sanırım. Bir kez daha yeniliyorum. Antigua'da fazla kalmamışlar. Tam kıyamet kopacağı sırada da ayrılmışlar. Öte yandan Roberge orada iyi şeyler yapmış. Bunu kabul etmek lazım. Misyona bayağı insan toplamış ve askerlere karşı koymuş. Neden iblisten söz ettiniz? Çocuğun ruhuna şeytan mı girmişti? Bakın, hiçbir şey bilmiyorum. Çok şey anlattılar. Çocuğun bir kötülük simgesi olduğu söyleniyor. Mayaların inançları da buna eklenmiş. Çok sık yinelenen bir şey de Pierre Roberge'nin çocuğun sultası altında olduğuymuş. Cinayet belki de bu dedikoduların altında bir gerçek olduğunu ispatlamıştır. Daha sonra ne oldu? Roberge mahkum olmuş mu? Cizit kafasına hayır anlamında salladı. Bu sadece soruya verilmiş bir cevap değildi. Durumu da niteliyordu. Artık konuşmayacaktı. İletişim kesilmişti. Jean yerinden kıpırdamıyordu. Bu olayla ilgili tüm ayrıntıları gerçekten öğrenmek istiyorsanız diye fısıldadı rahip bıkkın bir ses tonuyla. O dönemde burada olan biri var. O hanım size Roberge'den söz edebilir. Hanım mı? Rosa Maria Ibanez, bir arkeolog. Roberge'ye çok bağlı biri. Onu nereden bulabilirim? Burada, Antigua'da. Calle Oriente'de kazı yapıyor. Size nasıl gideceğinizi tarif edebilirim. Uzak değil. Rahip Jean'ın bloknotunu ve keçeli kalemini aldı. Davetsiz misafirden kurtulduğu için çok mutluydu. Solgun alnı terden pırıl pırıldı. Ve şu cinayet, dedi yeniden Jean. Yenen yerli kız. Ekleyecek bir şeyiniz yok mu? Domitian bloknotunu iade etti. San Pedro Kilisesi, Rosa Maria Ibanez, binanın arkasında, manastır harabelerinde çalışıyor. Oğlu mu? Hay Dios mio. Asla. Rosa Maria Ibanez evsiz kadınları andırıyordu. Maya kökenliydi. Yüzü bir maymunun kıçı gibi buruş buruştu. Dağınık ve uzun saçları Hindistan cevizinin liflerine çağrıştırıyordu. Alkoliklerinki gibi göz torbaları, yassı bir burnu, etli dudakları vardı. Gerçekten de çirkin bir kadındı. Üzerinde eski püskü bir anorak ile çok bol bir Levis 501 vardı. Ayağındaki kırmızı Crocs sabolar bir turisten ayaklanmış gibi bir intiba yaratıyordu. Kafasını inançla sallıyordu. Roberge'yi iyi tanırdım. Bir çan kulesi kadar doğruydu. Kadınlarla ne seks ne de başka zırvalıklar söz konusu olabilir. Kelimeleri kısaltarak konuştuğu için İspanyolcası neredeyse zorlukla anlaşılıyordu. Muy bien, İspanyolca çok iyi yerine muy bien, buenos días, İspanyolca iyi günler yerine sidia diyordu. Peki ya çocuğu tanıyor muydunuz? Joan'ı mı? Elbette. Jean bunu dikkate aldı. Joan'dı, Joachim değil. Küçük çocuğun kimliği hakkında yanılmış olabilir miydi? Nasıl bir çocuktu? Çok güzel. Kaç yaşındaydı? 12 civarında sanırım. Ellerinde bir sorun var mıydı? Hayır, ne tür bir sorun? Boş verin. Neden Roberge onu beraberinde Guatemala'ya getirmişti? Juan'ı bazı psikolojik rahatsızlıkları vardı. Roberge onu Arjantin'de Formosa'daki bir yurda bırakmak istememişti. Ne tür psikolojik rahatsızlıklar? Bir tür otizm. Ama tam olarak anlaşılamadı. Ruhuna şeytan girmemiş miydi? Rosa Maria iri dudaklarıyla bir osuruk sesi çıkardı. Son derece klas bir hareket. Köylü zırvaları. Genelde otizm insanları korkutur. Bu sendrom şeytanın çocuğun bedenini ele geçirmesi olarak görülür. Özellikle de burada insanların bir cebinde Tanrı, diğer cebinde şeytan vardır. Jean bir moloz taşının üstüne oturmuş defterine notlar alıyordu. İkisi kazı alanında bir köşeye çekilmiş konuşuyordu. Burası bir inşaat alanını andırıyordu ama inşaatı yoktu. Sadece çukurlar vardı, molozlar, bitmemiş duvarlar. Gerçekte yerin altından yüzeye çıkarılmış çok eski duvarlar, el arabaları, kürekler. Kazı çukurlarını ve bu çukurlardan çıkarılan hazineleri yağmurdan korumak için arazinin dört bir yanına gerilmiş plastik örtüler. Jean yazmayı bıraktı, başı dönmeye başlamıştı. Açlık, yorgunluk, saat farkı, belki de dahası iyi misiniz diye sordu Rosa Maria ona doğru eğilerek. Nefesi rom kokuyordu. İyiyim. Kahve ister misin diye sordu. Sen diye hitap etmeye başlamıştı. Hayır, teşekkür ederim. Rosa Maria karşısında ayakta duruyordu. Ellerini kalçalarına dayamıştı. Dünyanın en güzel kahvesi. Eva Arias onu uyarmıştı. Mayalar ulusal gurur kaynağı olan konularla asla dalga geçmezlerdi. Tamam isterim. Benimle gel. Naylon iplerin, örtülerin, çukurların arasından dikkatle geçtiler. Dört ayaklı desteklerin üzerine oturtulan tahtalara sıralanmış bir yığın küçük taş parçasının bulunduğu bir kazı laboratuvarına kadar gittiler. Sağ tarafta bir ocak ile bir kahve değirmeni vardı. Rosa Maria hemen hareketlendi. Jean masalardan birine oturdu. Yorgunluğu taşmak üzere olan bir kanalizasyon gibi artıyordu. Etkili, iç bulandırıcı, boğucu. Gitgide kendini daha kötü hissediyordu. Rosa Maria kahve getirdi. Havaya kavrulmuş kahvenin acı kokusu yayıldı. Onu içme fikri bile Jean'ın midesinin ağzına gelmesi için yeterli olmuştu. Sana bir fotoğraf göstereceğim dedi arkeolog, çelik bir dolabın içinde karıştırırken. Kötü durumdaki siyah beyaz bir fotoğrafı getirip masanın üzerine bıraktı. Üzerinde yerli tunine benzeyen bol bir gömlek bulunan 60 yaşlarındaki bir adamın yanında duran Rosa Maria hemen fark ediliyordu. Bugüne göre biraz daha gösterişliydi. Adamın bir din adamı olduğunu gösteren tek şey boynundaki altın haçtı. Jean eğildi ve daha dikkatle baktı. Fotoğrafın aşırı ışık almış veya tozlanmış olduğunu sanmıştı. Ama toz Pierre Robert'in yüz hatlarındaydı. Saçları ve kaşları kül rengi bir yüz. Bu bitkin, çatlamış, kurumuş çöldeki tek su kaynağı gibi duran açık renkli nemli gözler. Jean, Hristiyanların ilk dönemlerinde çölde yaşayan inananları, keşişleri düşündü. Sizde Jean'ın fotoğrafı yok mu? Hayır, fotoğraf çektirmeyi reddediyordu. Neden? Korkuyordu. Jean her şeyden korkuyordu. Otizmi biliyor musunuz? Biraz. Böyle bir çocuk için en iyisi dış dünyanın hiç var olmamasıdır. Bu onun için bir tehdittir. Kimse onun uyuduğu odaya giremezdi. Her nesnenin belirli bir yeri vardı. Robert onunla ilgileniyor muydu eğitimiyle? Bu onun tutkusuydu. Bazı sonuçlar alıyordu. Onu normal bir çocuk haline getirmeyi umut ediyordu. Eğitim, öğrenim görebilecek bir oğlan. Jean hala fotoğrafa bakıyordu. Cinayet işlendiğinde burada mıydınız? Hayır, gölün çevresindeki şehirlerden birinde, Sololo'da bir şantiyenin başındaydım. Roberge de Panaçel'deydi. Olayı duyunca hemen döndüm. Ne söyledi? Onunla konuşamadım. Çoktan tutuklanmıştı. Suçlanmasına sebep olan kanıtları hatırlıyor musunuz? Kanıt yoktu. Kendisi teslim olmuştu. Cinayeti itiraf mı etti? Tüm yönleriyle, enine boyuna. Sonra ne oldu? Serbest bırakıldı. Kanıt yetersizliğinden. Burada Guatemala'da bile itirafta bulunmak her zaman yeterli olmaz. Polisler onun aklına estiği gibi konuştuğunu düşündüler. Bu itirafın polisleri tatmin etmemesi Jean'ı şaşırtmıştı. Böyle bir ülkede, öyle bir dönemde bu tür bir ifade sonuca gitmek için yeterli olmalıydı. Rosa Maria Jean'ın düşüncelerini okumuştu sanki. Atitlan polisleri kurnazlık yapacak yapıda değildir. Başka bir olay söz konusu olsa suçluyu itirafını imzalatırlar ve aynı gün infaz ederlerdi. Ama Roberge Belçikalıydı ve birkaç ay önce idam ettikleri bir İngiliz rahip yüzünden bir sorun yaşamışlardı. Sanırım Guatemala City onlara gringolarla iyi geçinmelerini söylemişti. Roberge normal hayatına geri döndü mü? Arkeolog kahve fincanını iki eliyle tutuyordu. Anurag'ın kollarından ancak parmaklarının uçları görünüyordu. Çürük dişlerini sergileyecek boğuk bir kahkaha attı. No, mujer, no. İspanyolca, hayır bayan, hayır. Bu olayla ilgili gerçekten hiçbir şey bilmiyorsun. Karakoldan çıkar çıkmaz Roberge bir dispansere girdi ve kafasına bir kurşun sıkıp intihar etti. Jean midesine bir ağrı hissetti. Bir ateş oku karnının tam ortasına saplanmıştı. Bu yeni haber. Sonunda dayanamadı, gözleri bulandı, sonra karardı, sonra... Rosa Maria üzerine eğilmişti, elinde bir bardak vardı. Bardağın içinde de renksiz yoğun bir karışım. Ne oldu diye kekeledi Jean. Bayıldın Hijita, İspanyolca kızım. Özür dilerim, bütün gece araba kullandım. Jean bir dirseği üzerine doğruldu. Kazı örtüsünün üzerine boylu boyunca uzanmıştı. Nemli toprağın serinliğini hissedebiliyordu. "İç şunu," dedi Rosemary'e bardağı uzatarak. "Bu ne?" "Atol. Su, tuz, şeker ve sütle pişirilmiş mısır bulamacı. Bu başlangıç. Sonra seni bir şeyler yemeye götürürüm." "Hayır, gitmem gerekiyor." "Nereye?" "Atitlan'a. Dur bakalım, orada ne halt edeceksin?" Jean zorlukla ayağa kalktı ve karışımı içmek için masalardan birine oturdu. Bir an gerçekten kusacağını sandı. Ama hayır, bütün dikkatini önünde duran küçük taşlara ve seramik kalıntılarına verdi ve sonuçta kendini daha iyi hissetti. "Ben sana orada ne yapacağını söyleyeceğim," dedi Rosemary'a. "Hansel adlı birini göreceksin. Katıksız bir yerli, kötü nam salmış bir herif. Colombo öncesi kalıntıların kaçakçılığını yapıyor. Paten bölgesinde henüz arkeolojik kazı yapılmamış sit alanlarında yasa dışı kazılar organize ediyor." Jean başını kaldırdı. Karışım etkisini gösteriyordu. Gri ışık, topraktaki çukurlar, naylon örtüler, her şey farklı bir gerçekliğe kavuşuyordu. Sanki toprak bile yeniden canlanıyordu. "Neden bu adamı görmem gerekiyor?" "Roberge çok yakındı. Bana neden olduğunu sorma. Soyguncu ve rahip tuhaf bir ikili oluşturuyorlardı. Ama bu olay hakkındaki gerçek ayrıntıları öğrenmek istiyorsan görmen gereken kişi o." Jean kalkmak istedi. Rosemary'e oturması için omzunu tuttu. "Bu halde gidemezsin ve araba sürmen söz konusu bile olamaz. Sahi araban var mı?" Jean başını salladı. "Sana şoförüm Nicholas'ı vereceğim. Bir Ladino, bir Caxlano. Her halükarda Hansel gibi bir herife yaklaşmak için bir arabulucuya ihtiyacım var." Jean bir kez daha başını salladı. Şaşkındı. Kendini küçülmüş hissediyordu. Kırılgan, sefil ve aynı zamanda da belirsiz bir şekilde yenilenmiş. "Bir Ladino," diye mırıldandı Jean. Rosemary yere tükürdü. Dünyanın asla taşıyamadığı en kötü ırk, %50 yerli, %50 İspanyol, %100 pislik. İnsanın kendi soyunu daima onlardan koruması gerekiyor. Ladinolar yüzyıllardır yerlileri öldürüyorlar. En kötü zulmü onlar yaptı. Köylerin topraklarını onlar çaldı. Yeniden tükürdü. Hırsızlar, tecavüzcüler, katiller. Jean gülümsedi. "Ve siz onlardan birini şoför olarak bana öneriyorsunuz, öyle mi?" O sırada uzun boylu, sarsak görünümlü bir tip belirdi. 30'lu yaşlarda, soluk tenli, kel kafalı biri. Kuzey Amerikalı, üniversite öğrencileri gibi giyinmişti. Puma ayakkabılar, sütlü kahverengi bir kayak anorağı, üzerinde Harvard Üniversitesi yazan yeşil bir sweatshirt. "Sana Nicholas'ı tanıştırayım. Bir gringoya benzemek için her şeyi yapıyor ama aslında o gerçek bir kiçe." "Bir kiçe mi?" "Göl çevresinde yaşayan kabilelerden biri. Dünyanın en güzel gölünün çevresinde, Chiquita." İspanyolca "küçüğüm, yavrum." 3000 yıldan beri Mayaların yaşadığı göl. Hiçbir şey onları değiştiremedi. Ne Cizvitler, ne Protestanlar, ne de Ladinolar, ne de onların katliamları. Rosemary ona göz kırptı. "Eğer bir şeyler bulman gerekiyorsa bu kraterin dibindedir." 25. kısım sonu, sayfa 298. Yabancı kelimeler. Mark, M-A-R-C. Atitlan, A-T-I-T-L-A-N. Jesu Cristo Salva Tu Alma, J-E-S-U-C-R-I-S-T-O, S-A-L-V-A-T-U-A-L-M-A. İspanyolca İsa ruhunu kurtarır. Budget, B-U-D-G-E-T. Toyota RAV4, T-O-Y-O-T-A, R-A-V-4. San Miguel, S-A-N-M-I-G-U-E-L. San Vicente, S-A-N-V-I-C-E-N-T-E. San Salvador, S-A-N-S-A-L-V-A-D-O-R. Santa Ana, S-A-N-T-A-A-N-A. Mitsubishi, M-I-T-S-U-B-I-S-H-I. Huipil, H-U-I-P-I-L. George Arnold, G-E-O-R-G-E-S-A-R-N-A-U-D. Soler de la Per, S-A-L-A-I-R-E-D-E-L-A-P-E-U-R. Avenida, A-V-E-N-I-D-A. Calle, C-A-L-L-E. Iglesia Ye Convento de Nuestra Señora de la Merced, I-G-L-E-S-I-A Ye C-O-N-V-E-N-T-O D-E N-U-E-S-T-R-A S-E-N-O-R-A D-E L-A MERCED. Pierre Roberge. PIERRE ROBERGE. Aziz Ignacio. AZİZ İGNACİO. Domitien. DOMITIEN. Rosa Maria Ibanez. ROSAMARIA IBANEZ. San Pedro. SANPEDRO.